Mediamart, Okay Karacan'la spor gündemini sunar.
İyi günler. Burası Podcast Dinle. Hoş geldiniz. Mediamarkt'ın katkılarıyla gündemi sizlere iletmeye çalışacağım. Dün çok tarihi bir gündü. Yani futbol açısından tarihi bir gündü veya dolu dolu bir gündü. Başlığı siz koyun dediğiniz gibi. Önce İstanbul'da Süper Lig'e yükselme finali vardı ve Altay ile Altınordu karşılaştı. Altay 89. dakikada çok tecrübeli golcü futbolcusunun attığı golle maçı 1-0 kazandı. Aslında ikinci yarıda iki tecrübeli oyuncuyu sahaya sürerek Mustafa Denizli rakibinin toyluğundan da faydalandı ve karşılaşmayı 1-0 kazanarak İzmir'de 18 sene sonra Altay rüzgarını estirdi. Tabii ki bugünkü manşetlerde Mustafa Denizli var. Mustafa Denizli teknik direktörlüğü boyunca Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da elde ettiği şampiyonluklar, milli takımla yine Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 8'e girmesi ve sıra dışı bir teknik direktör olmasıyla övgüyü alkışı hak ediyor. Öte taraftaysa özellikle maçın ilk yarısındaki oyunuyla dikkat çeken, topa hakimiyetine herkesin alkış gönderdiği bir Altınordu vardı. Hüseyin Eroğlu 9 yıldan bu yana Altınordu'nun teknik direktörü ve Altınordu takımıyla elde ettiği başarılar şüphesiz ki 3. ligden takımın buraya kadar gelmesi. Takım ayrıca bir şekilde diğerlerinden farklı olarak geliştirme yapıyor. Yani futbolcu geliştiriyor, futbolcu yetiştiriyor. Bugün Çağlar Söyüncü, bir anlamda Cengiz Ünder, Ravil Tagir ve isimlerini aslında büyük takımlarda bildiğiniz ama kökenlerini bilmediğiniz birçok oyuncu var. O kökenler işte Altınordu'ya ait. Dolayısıyla orası bir eğitim yurdu. Başarı gelecek, Altay'ı tebrik ederiz dediler. Tabii tüm Türkiye Altay'ı tebrik etti. Soyunma odalarını toparladılar ve döndüler İzmir'e. Ama orada hayat devam ediyor. Akademide hayat devam ediyor ve devam etmeye, sürdürmeye kararlı gözüküyorlar. Şimdi dün Altay'ı Süper Lig'e yükseldiği için tebrik edelim. Ama şuna da bir dikkat çekmemiz lazım. Türk futbolunda özellikle podcast'inde de sürekli anlattığım bir konu var. Forvet çok şeyi değiştiriyor. İyi bir forvet, bitirici forvet, akıllı forvet, 9 numara çok şeyi değiştiriyor. Dün Paşao'nun attığı golü oyuna girdikten sonra oyunun şeklini değiştirmesini bir tarafa koyalım, evet. Yani bu sezonun başında Abubakar'ın diğer takımların forvetlerine karşı ne kadar önde olduğunu ve Beşiktaş'a nasıl avantaj sağladığını sık sık anlatmıştım. Evet, burada çok anlatmıştım. Dün de öyle oldu. Tecrübeli bir forvet, yabancı oyunculardan kurulu, tecrübeli bir takım. Genç, nispeten daha tecrübesiz bir takıma karşı üstünlük sağladı. 1-0 da olsa. Sezon içerisinde ise Altınordu Altay'ı 2 defa mağlup etmişti. Özetle İstanbul'dan Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan İzmir'e kupayla uçtular ve Süper Lig için hesaplar yapılmaya başlandı. Kolay gelsin. Ama oyuna ikinci yarıda giren Altınordu'nun genç futbolcusu Enis Destan da bu ülkede aslında geleceği temsil ediyor. Yani dün o karşılaşmadan sonra gazetelerde görmek istediğim yorumlar en azından yarın için, dün geç belki baskıya girememiştir, bu olmalı. Bu çocuk gelecekte Türk futbolunun önemli golcülerinden birisi olabilir. Fiziği, hızı, hava toplarına hakimiyeti, ayağına hakimiyeti, arzusu çok başka. Dolayısıyla kaybedene aslında kaybetti demek istemiyorum. Kaybeden bir şeyler kazandırdı dün. Futbolda böyle 7-8-10 takıma ihtiyacımız var. Tabii ki Süper Lig hikayesi burada bitmeyecek. Devam edeceğiz bunlarla ilgili konuşmaları ama buna çok dikkat etmek gerekiyor. Futbolda iyi teknik direktör olmak, farklı teknik direktör olmak çok önemli. Dün akşam saatlerinde o maçın ardından Gdansk'ta, Polonya'da bir başka maç vardı. Bu karşılaşma Villarreal ile Manchester United arasındaydı. Türkiye'yi ilgilendiren tarafı Manchester United eğer maçı kazanırsa Galatasaray eleme turlarına biraz daha geç başlayacaktı. Yani Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir üst turdan başlayacaktı. Yani çok erken başlamamak şöyle bir avantaj getiriyordu. Galatasaray böyle olursa şayet en azından kongre sürecinde teknik direktörün ve takımın belirlenme sürecinde nefes alacaktı. Maçın ilk yarısı 1-1 bitti. Bir tarafta Solskjaer, Manchester United'in teknik direktörü, uzun zamandan beri eleştirilen. Öbür tarafta Unai Emery, Sevilla ile bu kupayı 3 kez kazanmış. Adeta UEFA Master bir adam. İki tane teknik direktöre baktığınızda ağır basan Unai Emery, ağır basan takımsa Manchester United. Hatta efsane Paul Scholes maç öncesinde dedi ki bu iyice fakirleşmiş, bu en zayıf İspanya Ligi, La Liga'nın 7.'si karşısında hani kazanmak lazım. Bir yandan da Solskjaer'e, hani sen bu maçı kazanmak zorundasın. Tamam, Unai Emery'e karşı oynuyorsun ama kazanmak zorundasın dedi. Bir taraftan da işte Barcelona ve Real Madrid'in de ne kadar aslında çok abartılmaması gereken takımlar olduğunu görmen lazım dedi. Paul Scholes gibi bir adam bu yorumu net yapmıştı. 1-1 bitti. Çok da muazzam futbol izlenmedi. 1-1 biten maçın uzatmaları da 1-1 bitti. Villarreal'e göre daha güçlü bir paraya, daha muazzam bir güce sahip olan Manchester United iş penaltılara bırakmıştı. Penaltılar atılmaya başlandı. 1-2-3 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10. Gelen herkes topu ağlara gönderdi. Forvetinden orta sahasına, savunmasına kadar. Müthiş bir heyecan vardı. Bütün dünya ayaktaydı futbol izleyen. 11. penaltılara kaleciler geldi. Tabii ki penaltılar sırasında Rui önemli kurtarışlar yapabilirdi. Uzandı, dokundu, çelemedi. Uzandı, dokundu, sektiremedi. De Gea ise gollere sadece baktı. Uzandı ama yaklaşamadı bile. Dolayısıyla kaleciden yana da büyük bir avantajı vardı. Son 36 penaltıyı kurtaramamış bir De Gea'dan bahsediyoruz. Yani istatistikleri kırabilmesi için bir kurtarış yapabilirdi. Rui geldi, vurdu topu ağlara gönderdi. De Gea kurtaramadı. Durum 11-10 oldu. Ve maçın ve sezonun kaderi belirlendi. De Gea geldi, vuruşunu yaptı, Rui kurtardı. Bir kaleci için gerçekten büyük bir dram. Bu kadar eleştirilen bir kaleci için büyük bir dram. Kaleci farkıyla kapattı belki de Villarreal arayı. Ve bir kez daha kariyerinde 4. defa Unai Emery, ki Arsenal'de çok eleştirilen, Mesut Özil'le arasındaki ilişki çok eleştirilen, Arsenal'de başarılı olamadığı iddia edilen Emery, İspanyol futbolunda bir kez daha çıtayı en yükseğe çıkardı. Ve baktığınız zaman zaten son 10 yılda İspanyol takımlarının ağır üstünlüğü var UEFA Kupası'nda. Chelsea ve Manchester United'ın kupaları var. Ve bir de Portekiz'den kupa sahibi takım var. Dolayısıyla UEFA kupalarına da damgayı onlar vurmuş durumdalar. Ama dün gecenin özellikle atılan penaltılar açısından, 22 penaltının 21'inin gol olması açısından farklı özelliklerini de belirtmek lazım. 7. olduğu için İspanya Ligi'nde Konferans Ligi'ne gidecekken Villarreal birdenbire Avrupa'da UEFA kupası sahibi olarak bambaşka bir yere evrildi. Sadece bir penaltıyla oldu bu iş. Bir penaltı, bir oyuncunun fark yaratmasıyla. Hayır, öyle değil. Bir hocanın fark yaratmasıyla oldu. Bu yılın özelliği aslında büyük bütçeli takımlara karşı küçük bütçeli takımların, daha mütevazi takımların sonuca gitmesi. Belki bunu Türkiye'de Beşiktaş için de söyleyebiliriz. Daha dar bir kadro şampiyon oldular. Lille için söyleyebiliriz. Daha dar bir kadro şampiyon oldular. Daha mütevazi ya da. Atletico Madrid için söyleyebiliriz. Daha mütevazi bir kadro Real Madrid'i ve Barcelona'yı geçtiler. Tabii ki dün geceden daha mütevazi kadro olan Altın Ordu Altay'da geçseydi bingo olacaktı. Çünkü Altın Ordu'nun yıllık kuruluş maliyeti 10 milyon lira, yani 1 milyon euro. Rakiplerine göre çok çok büyük fark var. Ama futbolcu fabrikası orası. İspanya'da kupa fabrikası. Dün akşam İspanya futbolunu, İngiliz futbolunu, Türk futbolunu görmek için de bir başka bize ipucu geldi. Şöyle düşünüyorum. Evet, çok zayıf İspanya Ligi açıklaması Paul Scholes'tan şöyle geliyor. Yani İspanya Ligi ekonomik olarak o kadar çözüldü ki eskisi gibi güçlü de değiller. Ben buna katılmıyorum. İspanya Ligi her zaman sert ve korakor mücadelenin yapıldığı bir ligdir. Ama büyük paralarla İspanyol takımlarına karşı üstünlük sağlayan ya da İspanyol Ligi'ne karşı üstünlük sağlayan Premier Ligi'nde bir kırılması var. Hemen aklıma Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Süper Lig projesi geldi. O Süper Lig projesi neydi? Büyük takımlar bir araya gelecekler ve daha yüksek rakama yayın haklarını satacaklar ve mevcut borçlarından da en azından İspanya açısından kurtulacaklardı. Real Madrid'de, Barcelona'da bu ekonomik sıkıntının içerisindeler. En son 90'ların sonunda böyle bir sıkıntıları vardı. Kulüpler büyük açık vermişlerdi ve büyük desteklerle ya da futbolu toparlayıcı önlemlerle İspanyol takımları kendine gelmişti. Demek ki Paul Scholes'un söylediği, Florentino Perez'in yapmaya çalıştığı birbiriyle çok bağlantılı. Yani Paul Scholes ilk tepkiyi veren insanlardan biriydi Süper Lig'e karşı, Avrupa Süper Ligi'ne karşı. Bunu söylerken de evet, siz para kazanmak, fazlasını elde etmek istiyorsunuz demişti. Bir İngiliz siyaseti midir bilmiyorum. Ama bir anlamda Florentino Perez'in istediği fazla paraya ulaşmayı İngilizler kendi başbakanlarının da katkısıyla engellemeyi UEFA nezdinde başarmışlardı. Dün Cefer'in maçı izlerken Manchester United'da hangi gözlerle baktı bilmiyorum. Çünkü UEFA Başkanı Cefer'in Süper Lig projesine karşı çok sert girmişti. Sert tedbirler almıştı ve sert konuşmuştu. Dün işte o ligin kurucularından birisi olan Manchester United, 50 bin nüfuslu, herkes maça gittiğinde evde hiç kimsenin kalmadığı küçük bir İspanyol şehrine yenildi. Yani dev bir endüstri şehri, futbolun neredeyse kuruluş genetiğine sahip şehri dün Villarreal'e kaybetti. Futbolun içerisinde o kadar çok parametre bulabilirsiniz ki, o kadar çok konuşabilirsiniz. İşte onlardan birisi. Belli ki Paul Scholes haklı. İspanya ligi en kötü dönemlerini yaşıyor. Ama bir de altını çizmemiz gereken bir nokta var. Solskjaer takımı bir Alex Ferguson dönemi gibi, ondan sonraki bazı dönem, en azından Mourinho dönemi gibi, winner bir takım haline getirme konusunda yetersiz kalıyor. Avrupa futbolunda önümüzdeki günlerde bu maçın da açılımı kesinlikle yapılacak. Türkiye'deki maçın, yani Süper Lig'e yükselme maçının da açılımı mutlaka yapılacak ve yapılmaya muhtaç diye düşünüyorum. Podcast dinleyi, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. MediaMarkt'la spor gündemini sizlere iletmeye devam edeceğim. Hoşçakalın.
MediaMarkt, Okay Karacan'la spor gündemini sundu.